Ayrım 9. Nereden Nereye? Musa Uysal. Sayfa 121. 5. Bölüm. 3 yıldır Kadife Kale'deyiz. Özledi çocuklarım dedelerini, ebelerini. Özledi eşim anasını, kardeşlerini. Özledik köyümüzü, köylümüzü, yakınlarımızı. Kara Havva geldi. Faize nine geldi gözlerimin önüne. Onların duyduğu özlemi duymasın istedim çocuklarım. Memleketime atanmam için dilekçe verdim. Tayinim çıktı ilimize. Haber verdim memleketimize atandık diye. Köylüler istemediler gitmemizi. Gerekçelerimizi anlattık, gönüllerini aldık. Kolay olmadı onlardan ayrılmak. Ama öğretmenlerin kaçamayacağı sondu bu. Sonunda geldik memleketimize, kavuştuk yakınlarımıza. Yine tayin işi, yine torpil arayacağız. Torpilli yıllardı o yıllar. Şimdi ise hem torpilli hem rüşvetli yıllar oldu. Her yıl bir önceki yılı aramaya başladı insanlarımız. Ders yılı başı toplantısı yapıldı okulun birinde. Aslan emektar, atanma dilekçelerimizi ocak bucak başkanlarına mı vereceğiz diye sorunca eteğini çekip oturtmak isteyenler oldu. Büyüklerimize karşı saygısızlıktır diyenler de bulundu. Ama doğru söylemişti arkadaşımız. Benim söylemek isteyip de söyleyemediğimi söyledi deyince bu zıpırda nereden çıktı dercesine baktılar yüzüme. Tanımıyordum kimseyi, onlar da beni tanımıyordu. Atama işlerine bakan Recep Bulut'a gittim ertesi günü. Kendimi tanıttım, tayinim için geldim. Kendime torpil olmak istiyorum dedim. İlk kez tanıştığımız bu insan dile benden ne dilersen dercesine baktı yüzüme. Bıkmıştı usanmıştı ocak bucak başkanlarından. Güceniyordu öğretmenlerin aracı getirmesine Recep Bulut. Yıllarca sonra tanıdığım Tevfik Uğurlu çok söz etmişti kendisinden. Ondan sonra daha iyi tanıdım onu. Ben 8 yıl ceza almıştım. Antalya'da kalıyordum. Yargıtay'daki cezamın sonucunu bekliyordum Antalya'da. O zaman tanışmıştım Tevfik Uğurlu ile. Tanıdığım başka arkadaşlarım da vardı. Sırası geldikçe söz edeceğim onlardan. Yıllarca önce tanıdığım bir arkadaşla karşılaştım ansızın. Damdan düşer gibi hoş geldin bile demeden aranıyor musun dedi. Tuvalete gitsem polis peşimde dedim. Sağına soluna bakmadan hiçbir şey demeden çekti gitti. Tevfik Uğurlu'ya anlattım durumumu. 8 yıl ceza aldım, aranıyorum. Zararım dokunabilir dedim. Güldü. Ondan sonra sık sık geldi. Gelmediğinde beklerdim. Sevgili dostum Tevfik Uğurlu yok aramızda. Sevgisi var, anısı var, ananları var, sevenleri var. Yıllarca ilköğretim müfettişliği yapmış, Milli Eğitim Müdür Yardımcılığında bulunmuş Antalya'da. Ama kimse kırılmamış, gücenmemiş ona. Tevfik Uğurlu'nun anısına selamlıyorum eşini, çocuklarını. Güzel insanlar yaşarsa aranıyor, ölürse anılıyor. Adı kadar güzel bir yere çıktı tayinim. Hem de torpilsiz, yeşil yaylaya. Birkaç yıl kalırım herhalde burada. Merkezin en uzak köyü ama Çorum'a her gün gidip gelen bir kamyonu var. Hiçbir şey kilit altında değil bu köyde. Bütün eşyaları, bütün varlıkları meydanda. Çalınmaz, çarpılmaz, hırsızlık yazmaz bunların kitabında. İsviçre gibi, Finlandiya gibi bir yer. Kabarday Çerkezleriyle yerli halkın kültüründen oluşmuş, kaynaşmış bir kültür göze çarpmaktadır. Çerkez kültürü ağır basıyor. Komşuluk ilişkileri iyi, güzel köy doğrusu. Yerleştik oraya. Bu güzel köye, bu güzel insanların içine. Ama bizi uykudan uyandıran, acı acı bağıran biri var dedim. Sordum neyin nesi olduğunu. Ha, o mu? O Deli Kemal dediler. Sıkı sıkı urganda bağlarız gece. Kör düğümde atarız ama gene çözülür. Gene çıkar sokaklara. Bir şey yapmaz mı? Hayır, kızdırmasan hiçbir şey yapmaz. Bir de sevmedikleri vardır. Görünce hemen saldırır onlara dediler. Başı açık yaşlıca çeşmeye koşarak gelen, sırt üstü koşa koşa geri giden biri var deyince güldüler. O da Deli Mecit dediler. O garibin kimseye zararı yoktur diye gülmeyi sürdürdüler. Bizim eve bir hanım geldi. Evin ortasında durdu. Korkulu gözlerle çevresine bakındı. Çikolata verdim, başına çal der gibi almadı, çekti gitti. O da deli zürriye, ev ev dolaşır dururmuş, onun da zararı dokunmazmış, öyle dediler. Gülmeyi yine sürdürüyorlar. Kuzum bu köyde hiç akıllıya rastlayamayacak mıyız deyince kahkaha yükseldi. İçlerinden biri, hocam bizim en akıllımız değirmene yoğurt öğütmeye gider dedi. Şen insanlar, şakacı ve güler yüzlüler. Köyün ekonomisi iyi, sosyal yapısı gelişmiş, giyimleri, kuşamları, yaşamları düzgün. Orman ve yeşillik köye kadar inmiş, arazileri verimli. Okulu açtık, çevrede küçük kört köyleri var. Oradan öğrenciler geldi, onların da kayıtlarını yaptım okula. Okulun bahçesinde oynuyorlar. Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i nasıl da kaynaştılar, nasıl da dostlar, nasıl da güzel oynuyorlar, ne kadar tatlılar. Bütün dünya insanlarının, bütün halkların şu çocuklar kadar masum ve iyi niyetli olmasını diliyorum. Zil çaldı, çocuklar derse girdi. Çocuklarla şakalaşıyorum. Derse giriş hazırlığını yapıyordum ki kapı vuruldu. Kapıyı açtım, şapkası elinde, güler yüzlü, kibar bir gençle yüz yüze geldim. Rahatsız etmiyorum ya efendim dedi. Hayır, memnun oluyorum. İzleyin çocuklarınızı dedim. Çocuklarda bir kıpırdama var, korkulu bir telaş var. Anlamada gecikmedim. Deli Kemal bu. Kim der deli diye. Akıllı, kibar, tavrı, davranışları güzel. Ama öğrencilerde telaş fazla. Neredeyse pencereden atlayacaklar. Pencere yakın ama panikten korktum. Acele öğretmen odasına götürdüm. Kendimi güvenceye almak için masanın iç kısmına oturttum Deli Kemal'i. Askerliğini anlatmaya başladı. Ben güzel yazı yazarım dedi. Kağıt kalem istedi. Saçma sapan yazmaya başladı. Yazısı gerçekten güzel. Aklına ne gelirse yazıyor. Azıtmaya başladı. Giderek dozu artıyor. Çocuklar benim dedi. Tabii senin. Okul benim, köy benim, yol benim, dağ benim, kuş benim. Tamam, hepsi senin. Sen kimsin, nesin, nerelisin? Sonra beni süzmeye başladı. Tanıdım, tanıdım, sen Basra valisiydin. Ben Osmancık valisiydim dedi. O zaman sen tayin ettin, sen yolladın ya beni buraya deyince, vay kardeşim dedi, boynuma sarıldı. Komşular yetişti, aldılar yanımdan, türkü çala çala arkasına baka baka götürdüler. Demokrat Parti'nin ilk yılları, aydınlar CHP'yi tutuyor, öğretmen kesiminin tamamına yakını CHP yanlısı. DP'nin milletvekilleri sürdürmek için öğretmenlerin şikayet edilmesini bekliyorlar. Köylerde parti tartışmaları yapılıyor. Farkında olmadan öğretmen politik konuşmaların içine çekilerek şikayet ediliyor. CHP de yardımcı olmuyor, sahip çıkmıyordu. Yeşil Yayla çok farklıydı. Politik görüşünden dolayı ne kimse şikayet edilir ne kınanırdı. Fikre, düşünceye saygılıyız. Sözleri 32 yıl önce Yeşil Yayla köyünde yaşama geçmişti. Kimse kimseyi görüşünden dolayı suçlamazdı. Uygar insanlardı Yeşil Yaylalılar. Köye ilk kamyonu aldı şoför Mehmet. Köyle kent arasında çalışmaya başladı. Hiç kimseden para istemezdi. Hiç kimse de para vermemezlik yapmazdı. Bir gün Hafız Recep'e şehire gidelim demiş şoför Mehmet. O sırada ekmek pişirmeye oturmuş Recep Hafız'ın karısı. Bunlar kente gitmişler, alışverişlerini yapmışlar. Recep Hafız'ın karısı ekmek pişiriyor hala. Bol ateşe sürmüşler çaydanlığı, demlemişler çaylarını, tereyağı sürülmüş sıcak ekmekle doyurmuşlar karınlarını. Şoför Mehmet evine, Recep Hafız köyün içine gitmiş. Selam vermiş cami duvarının dibinde oturanlara. Merhaba demişler Recep Hafız'a. Tarlaya mı gittin, geç geldin bugün, nerelerdeydin diye sormuşlar. Anlatmış olanları, kente gittiğini, alışveriş yaptığını, karısı ekmek pişirmeyi bitirmeden döndüklerini. Sıcak tereyağı sürülmüş ekmekle çay içtiklerini de anlatmış. Sonra teker teker süzmüş hepsini. Kocaman göğsünü kapatan kocaman sakalına bakmış Molla Kasım'ın. Şimdi bu kamyonu icat eden gavur mu gider yoksa bizim Molla Kasım mı gider cennete? Eskiden ilk horozda kalkar, kuşlukta kente varır, alışverişimizi yapar, yatsılayın dönerdik. Yorulur, hoşaf gibi olurduk. Kamyon yolları kısalttı. Yorgunluk, yorulma da yok artık. Hani düşünüyorum da gavur da olsa bunu icat eden gider cennete. Ne işi var Molla Kasım'ın cennette deyivermiş. Molla Kasım kızmış. Sen ne diyeceksin elin gavurunu, Müslümanını? Sen kendine bak, kendine demiş. Ondan sonra gavur Hafız kalmış. Yeşil Yayla'da Recep Hafız'ın adı. Zaten sabıkalıydı Recep Hafız. 10 tane yün çuval dokutmuş yüklüye, üst üste güzel katlamış. Delince fare 10 çuvalına birden küplere binmiş. Çıkmış damın üstüne haykırmış. Hey komşular, delseydi Allah'ın 10 çuvalını yaratır mıydı onları demiş. Göçtü Çorum'a Recep Hafız farelerden kurtulmak için. Benim de tayinim çıktı merkeze. Okul müdürü hem de merkez ilk öğretim müdürüydü Mahir Tümer. Afyon cephesinde Atatürk'ten birliklere haber getiren süvari teğmeni. Okulda göreve başladığımda sevinmişti Mahir Hoca. Beni severdi, ben de onu severdim. Engin bir öğretmenlik deneyi ve kültürü vardı. Çok yararlandık Mahir hocamızdan. Okulda öğretmen sayısı çok, ilgilenen yoktu. Biri orta yaşlı, biri genç. İki öğretmen ilgilendiler. İçten dostluğumuz sürdü ölünceye kadar. Bu dostlarla tanıştırmak istiyorum okurlarımı da. Sonra hepsiyle kaynaştık, bay bayan bütün öğretmenlerle. Hüseyin Akat Cücenoğlu'nu tanımayan yoktu Çorum'da. Uçaklar alçaktan uçsa, bu ülke istila edilmiş ülke mi? Çocuklar korktu diye Cumhurbaşkanına, Başbakan'a, Milli Savunma Bakanlığı'na tel çeker. Beğenmemişse valiyi, halk da memnun değilse, ne burası valinin çiftliği ne de bu insanlar valinin kölesidir diye Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na tel çekerdi. Muhakkak bir uğraşısı olmalıydı, boş duramazdı. Üç arkadaşlılar, Hüseyin Cücenoğlu, Sobacı Atıf, pardonun Sıddık. İkisi öğretmen değildi. Gerektiğinde birbirlerine ödünç tanıklıkla yaparlardı. Korkardı bunların şerrinden daire müdürleri, çekinirdi memurlar. Severdim Hüseyin Cücenoğlu'nu, dostluğum yoktu öbürleriyle. Hüseyin Akat Cücenoğlu'nun baskılara boyun eğmeyen, haksızlıklara baş kaldıran bir kişiliği vardı. Antalya'daydım, duymadım ölümünü, bulunamadım cenazesinde. Şerafettin Kavaklı iyi okuyan, çocukları iyi okutan genç bir öğretmendi. Hukuk fakültesi son sınıf öğrencisiydi. Ankara Hastanesi'nde yatan anamı ziyarete gitmiştik. Anamın halini görünce dolu vermişti gözleri. Babası küçük yaşta ölmüş, anası büyütmüş Şerafettin'i. Saygısı vardı anasına, anama ve bütün analara. Bir gün telefon etti, kimi kimsesi yok, bir hasta göndersem ücret ödemeden yatırabilir misin diye. Hemen gönder dedim. Doktor Yavuz Erkoç'a güveniyordum. Hastadan 5 kuruş para almamış, hiç muayenehanesi olmamış bir dostum. Ta gençliğinde tanırdım. O günden bugüne dek hiç yorulmadan, bıkmadan hep çalıştı, durmadan tedavi etti. Hastayı Yavuz Erkoç'a götürdüm. Baktı durumu ağır. Muayene etti, hemen yatırdı ve tedaviye başladı. Ama ömrü yetmedi, öldü 3 gün içinde. Haber verdiler bana. Ben de Şerafettin'e haber verdim. Götürecek kimsesi yoksa burada defnedelim dedim. Burada defnedildi. Götüren olmadı. Çok geçmedi. Bu kez Şerafettin de hastalanmış. Geldi. Eve götüremedim. Sancım tutarsa mahalle ayağa kalkar dedi. Otelini istedi. Sınava geldiğinde kaldığı odada kalmak istiyordu. Feci sancısı tuttu. Anladım hastalığının amansızlığını. Muayeneden sonra beyinde tümör tespiti yapıldı, yatırıldı hastaneye. Ameliyat edilecek %4 umutla. Tuttu yine sancısı. Doktorunu çağırdım, iğne yaptı, kesti sancısını. Doktor Melek Hanım. Adı Melek, kendi Melek, güzelliği Melek'ten de öte. Şerafettin sevmişti doktorunu, ben de sevmiştim onu. Sevmesi önemli dedi hoca. Masanın gözünü çekti, çocuklarının resmini aldı. Ahmet'le Mehlika'nın resmini vermişti Melek Hanım'a. Doktor Hanım resme baktı. Bakamadı Şerafettin'in yüzüne, uzaklaştı. Biliyordu sonu elbet. Şerafettin'in bağışlayın beni yavrularıma der gibi yalvarıyordu gözleri. O gece eşimle Çorum'a gideceğim, sabahleyin döneceğim dedim. Sen gider gelmezsin, benim cenazem kalır buralarda dedi. Konuşmanı sevmedim. Niye yakıştırıyorsun kendine? Sığmıyor musun koca dünyaya dedim. Seni tutarım bacaklarından sürüyüp götürürüm diye şaka yaptım. Güldü. Sen Kürt'ü buraya gömelim demedin mi dedi. Ama onu sen istedin. Bunu istemiyorsun diye güldüm. Hiç kesik değildi umudum. Ertesi günü saat 10'da hastaneye geldiğimde yaşamını yitireli 6 saat olmuştu Şerafettin. Sevgili dostum, bu genç yaşta yakıştı mı sana ölüm? Sık sık resmine baktığın Mehlikan, Ahmet'in gene büyüdüler, gene okudular. Ama sensiz ve de boynu bükük. Vasiyetine uyarak götürdüm memleketine. Ta Sungurlu'da karşıladılar, üzgündü arkadaşların, suskundu komşularım. Evin önüne gelince bütün kadınlar ağladılar. Ama anası gibi kimse ağlayamadı. Kardeşleri gibi kimse saçını başını yolmadı. Eşi Nefise perçeminden bir tutam saçı kesti, feryadına kattı. Arkadaşlarının elleri üzerinde tabutun son yolculuğuna giderken hıçkırarak ağladıkları gitmez gözümün önünden. İlk günü çektiğin acılar çıkmaz usumdan. Topluca koşarak mezarlığa gelen öğrencilerin hıçkırıkları, herkes gittikten sonra bile ayrılmayan, ayrılamayan, o miniklerin gözyaşları gelir gözümün önüne. İşte o zaman tutamam kendimi. 1963 yılının Aralık ayında çıktı tayinim Ankara'ya. Sakarya İlkokulu'na vermişler. Ne yerini gören ne Sakarya okulunu bilen var. Keçi öğrendi dediler o kadar. Adres olmazsa Milli Eğitim Müdürlüğü bilmezse, İlk Öğretim Müdürlüğü'nün de haberi yoksa ne yapsın Taşya'dan gelen öğretmen? Burası başkent, koca bir kent. Bir öğretmene rastladım, Sakarya okulunu sordum. Hiç duymadım dedi. Bir okula uğrarsan öğretmenin birinden biri bilir herhalde dedi. İki gün gezdim, bulamadım, bulamıyorum Sakarya İlkokulu'nu. Bir dilekçeyle başvurdum Milli Eğitim Müdürlüğü'ne. Bulun benim okulumu, neredeymiş diye sordum. Görevlinin biri çocuk islah evinde açıldı galiba dedi. Ben herhalde yine 3 gündür geziyorum galiba ile bir yere gitmem dedim görevliye. Görevli ısrar etti. Nerede olduğunu sorunca da keçi öğrendi galiba dedi. Yine galiba dediniz. İki galiba 2 günümüzü alır deyince oradakiler güldüler. Muhatabım olan kişinin yetkili biri olduğu tavırlarından belliydi. Güldüklerinin farkında değilmiş gibi davrandı. Belki de beni kovacaktı, ukala da diyecekti. Ama haklılığımı göz ardı edemiyordu. Göz ucuyla beni süzüyordu. Çocuk islah evini bulmakta güçlük çekmedim. Minibüsçüler götürdüler beni oraya kadar. 500-600 metre yürüdükten sonra buldum çocuk islah evini. Sağa sola baktım. Binaları, tarım alanları ile köy enstitüsüne benziyor. Gardiyanları ile hapishane. Bereket jandarması yok. Birkaç gardiyan başıma toplandı. Ne istediğimi sordular. Öğretmenim, yanlışlık yoksa buraya atandım dedim. Kiminle görüşeceğimi sordum. Toplantıdalarmış. Olsun, ben de katılırım toplantıya dedim. Mavi gözlü sarışın iri kıyım gardiyan kıt bir Türkçe ile okulu gösterdi. Merdivenden çık, futbol sahasının yanından geç, sağa dön, kapıdan içeri gir. Sol kapı revirdir, oraya girme. Sağdaki kapı öğretmen odası, toplantı işte orada dedi. Bozuk Türkçe ile uzun tarif ettin dedim. Yanındaki uzun yoldan geldin ya, onun için uzun tarif etti dedi, güldü sırıttı. Bunların üçü de baş gardiyanmış. Boyu uzun, Türkçesi kıt, yakışıklı ama asık suratlı, oranın tek yetkilisi gibi davranan o kocaman adamı sonradan öğrendim. Yugoslav göçmeni, askerde subaymış. Hitler'in askerlerine karşı savaşmış, Balkan ülkelerini hep dolaşmış. Esir düşmüş, kaçmış, feleğin çemberinden geçmiş. Sonunda Hitler Mussolini hayranı olmuş, bir grup subayla İtalya'ya kaçmışlar. Hitler intihar edip Mussolini asılınca Türkiye'ye sığınmış yüzbaşı Arnavut Recep. Hala Hitler hayranı. Türkçeyi kıt konuşması Arnavut olmasından, kendini yetkili görmesi de subay olmasından kaynaklanıyormuş. Öyle dedi arkadaşları. Öğretmen odasına girdiğimde toplantı devam ediyordu. İnfaz savcısının başkanlığında kurum müdürü, öğretmenler, sosyal hizmetler uzmanı, atölye şeflerinden oluşan bir kurul her çarşamba günü toplanırmış. Kendimi tanıttım. Toplantıya biraz ara verdiler. Oradakileri teker teker tanıttı savcı Muhittin Özdemir. Güzel bir insan oldu belli tavrından. Müessese müdürü de kibar görünüşlü bir adam. Öğretmenlerle daha ilk bakışta kaynaştık. Sonra kurul toplantıyı sürdürdü. Baştan sona kadar izledim toplantıyı. Toplantıdan sonra göreve başlamam gerekiyor. Bekleme sürem doldu. Beni göreve kim başlatacak dedim. Atama emrini verdim. Benim göreve başladığımı yazın lütfen dedim cezaevi müdürüne. Yazıya baktı müdür. Hocam, burası çocuk islah evi. Sizi Sakarya okuluna vermişler. Buradaki okulun adıymış Sakarya okulu dedim. Hayır efendim, buranın bünyesinde böyle bir okul açılsa ben bilmez miyim dedi. Milli Eğitim Müdürlüğü gönderdi beni, onlar bilmez mi dedim. Burada Sakarya okulu yok, kurs şeklinde ders veriyoruz, dışarıdan diploma alıyoruz dedi öğretmenler. Yine bulamadım okulumu, vedalaştım ayrıldım oradan. Öğretmen var, öğrenci var, diploma almak yok. Burada diploma alınmalı diye düşündüm. Ben Milli Eğitim Müdürlüğü'ne girince çalışanlar beni uzaktan görünce hafiften gülmeye başladılar. Tayin işlerine bakan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı yine orada. Tutamadım kendimi. Ben de gülmeye başladım. Kızdı, kızardı, ağarmış saçları ayağa kalktı kabardı. Sana Sakarya okulu mu yaptıracağız kardeşim dedi. Hayır efendim, yapılmış bir okula verin dedim. Bu kez kendi de güldü. Hepimiz koro halinde gülmeye başladık. Gülme yavaşlayıp sakinleştikten sonra hep birlikte çözüm aramaya koyulduk. Bir memur çağırdılar, Sakarya okulunu sordular ona. Sakarya okulu çocuk islah evi bünyesinde efendim dedi. Orada okul yokmuş evladım deyince konuşmaya katıldım. Okul da var, öğretmen de var, Sakarya okulu yok efendim dedim. Döndü bana ters ters baktı. Ne diyeceğini, ne yapacağını o da bilmiyordu. Gülme yeniden başladı. Gelen gülüyor, bizi gören gülüyor, müdür yardımcısı da katıldı gülmeye. Dairenin personeli, gelen öğretmenler hep gülüyor. Oranın sevgilisi oluverdim birden. Müdür muavini de sevmişti beni, belliydi tavrından. Muavin döndü gülenlere. Siz ne gülüyorsunuz diye yarı şaka yarı ciddi çıkıştı. Oradakiler, efendim sizi gülüyor diye biz de güldük dediler. Ben ağlarsam siz de ağlayacak mısınız diye çıkıştı. Çözümü yine memur buldu. Koltuğunda dosya ile girdi. Bir dakika efendim dedi. Sakarya okulunun kararı encümenden çıkmış. İlle ilçeye yazılmadığı için bilinmiyormuş. Bir yazı yazdılar, elime verdiler. İle götür, ilçeye götür. Sakarya okulunu meydana çıkar, ondan sonra göreve başla dedi. Okulunu meydana çıkar, sonra buraya geleceksin. Sen okuluna kavuş, biz de senden kurtulalım dedi gülerek. Sevmiştim muavini, o da beni sevmişti. Tavrından öyle anlıyordum. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün verdiği yazıyı milli eğitim işleriyle ilgilenen vali muavinine götürdüm. Vali muavini gözlük camının üstünden bana, gözlük camından da yazıya baktı. İmzaladı yazıyı, beni tekrar süzdü. Yazıyı kaymakamlığa, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Çocuk İslah Evi'ne yazdılar. Yazışmaları tamamladıktan sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittim. Bütün yazışmaların tamamlandığını haber verdim. Atama işlerine bakan Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, ''Sen oranın müdürüsün, müdür olarak göreve başladığını da yaz.'' dedi. Onaydan çıktığını da söyledi. ''Hayır efendim, ben buranın müdürlüğünü istemem.'' dedim. ''Orada iki tane kıdemli öğretmen var, onlardan biri olsun efendim.'' dedim. ''Sana mı soracağız, kim müdür olacak, kim müdür yapacağız?'' diye gözlerime baktı. ''Müdürlüğü isteyip istemediğimi bana soracaktınız efendim.'' deyince gülmeler yine başladı. Muavin de gülerek beni uğurladı. Çocuk İslah Evi'ne geldim. Arkadaşlar beni okula götürdü. Böylece Çocuk İslah Evi'nde göreve başlamış oldum. Çocuk İslah Evi'nde infaz savcısı, müessese müdürü, sosyal hizmet uzmanları, atölye şefleri ve öğretmenlerden oluşan eğitim ve öğretim kadrosu vardı. İslah Evi'nde herkesin devlet memuru olmanın verdiği yükümlülüğü yerine getirmenin ötesinde özel çabası yoktu. Aslında bu çocukların topluma kazandırılması hakkında bir bilgimiz de yoktu. Sosyal hizmet uzmanlarıyla öğretmenler işbirliği yapıyorlardı ama özel bir eğitimden geçmiş değillerdi. Bu iş için yetiştirilmiş değildik. Bunun ötesinde sosyal hizmetliler de öğretmenlerin cezaevi yönetimiyle az da olsa bir sürtüşmesi vardı. Cezaevi idaresi çocuklara mahkum olarak, öğretmenler öğrenci olarak, sosyal hizmet uzmanları ise problemli çocuk olarak bakıyorlardı. Atölye şefleri de işçi olarak bakınca bölümler arasında göstermelik bir organize ile sürdürülüyordu çalışmalar. Sosyal hizmet uzmanlarının yeni gelen çocukların üzerinde bir haftalık çalışma ve gözetiminden sonra çocuklar için ayrı ayrı hazırlanan dosyalar kurula getirilir. Her dosya üzerinde durulurdu. Bu çocukların hükümlülük süreleri, okul durumları göz önünde tutularak okula ve işliklere dağıtımı yapılırdı. İsmail'in dosyası geldi önümüze. Suçu hırsızlık. Anasıyla babası ayrılmış ve anası başkasıyla evlenmiş. Babası gurbetlere gitmiş. İsmail yaşayan ananın, yaşayan babanın yetim kalmış çocuğu. Ebesinin yanında duruyor İsmail. Aile yoksul, İsmail kimsesiz. Ebe yaşlı ve romatizmalı, oturup kalkamıyor. İsmail okul çağına gelmiş, okula göndermiş ebesi. Diğer çocuklar gibi ne boyalı kalemi var İsmail'in, ne de resim defteri var, ne de çanta alabilmiş. Özlemi var İsmail'in ana babaya, özlemi var İsmail'in çantaya, resim defterine, boyalı kaleme. Sevgiye, sevilmeye özlemi var. Ahmet'in anası kucakladı Ahmet'i, öptü, sevdi, okşadı. Onlara bakıyordu İsmail. Ahmet'e kinlendi, sevmedi anasını da. Anası Ahmet'i severken öyle görmek istemiyordu İsmail. Oradan ayrılmak istedi, ayrılamadı da. Düğün vardı köyde, Sadi'nin ağabeysinin düğünü. Bütün çocuklar gitti düğüne, anaları da geldi. Çocuklarının elinden tuttular, horon teptiler. Çağırmadı İsmail'i kimse. O hep anasını bekledi, gelmedi anası. Tepemedi anasıyla horon. O gün gülmedi, gülemedi. Arkadaşlarıyla bile oynamak istemedi, oynamadı. Bilmiyordu ne yapacağını, kime gideceğini de bilmiyordu, ne yapacağının şaşkınlığı içindeydi. Kalkandere pazarına gitmişti bütün köylüler, çocuklar babalarını bekliyordu köyün çıkışında, İsmail de aralarında. Pazarcıların geldiğini görünce İsmail atladı çubuktan atına, kamçıladı, uzaklaştı oradan. Koca kavlağan ağacının arkasında seyretti onları. Boyalı şeker, kalem, lastik top, balon gibi şeyler verdiler çocuklarına. Onurluydu İsmail. Zaten bir şey almamak için uzaklaşmıştı oradan. saklanıyordu kimse görmesin diye. İsmail'in durumu böyle açıklanmıştı terbiye kurulunda. İsmail kurula çağrıldı. Hangi atölyede çalışmak istediğini sordu kurul başkanı. Nereye verirseniz orada çalışırım efendim dedi. Nereyi istersen orada çalış. Kendi işini kendin seç evladım deyince terzide çalışacağını söyledi. Beşinci sınıfa kadar okumuşsun. Okulunu da burada tamamlar, diplomanı da alırsın deyince işte o zaman patladı İsmail. Gitmem ben okula, göndermeyin beni. Ben okumak istemiyorum diye tepki gösterdi. Caydıramadı kimse bu fikrinden. Söze karıştım. Bu çocuk beşinci sınıfa kadar okumuş. Okumak istemiyorsa okumasın. Nasıl olsa okur yazar, yeter okuduğu dedim. Kurul anlamıştı. Öğretmeninle ikiniz anlaşın diye zaman tanıdı. İsmail odadakilerin kim olduğunu bilmiyordu. Benim öğretmen olduğumu orada anladı. Sosyal hizmet uzmanlarıyla önceden tanışmıştı, biliyordu onları. Unutmadı benim bu iyiliğimi İsmail, beni aramaya başladı. Bir babaya ihtiyacı vardı İsmail'in. Ana gibi, abla gibi seviyordu Solmaz'la Sevim Hanım'ı da. Köylerinde hırçındı İsmail, kavga ediyordu bütün çocuklarla. Yaramaz olmuştu, adı çıkmıştı bir kere yaramaza. Kim ağlarsa İsmail dövdü, ne kaybolsa İsmail aldı olmuştu. Önüne gelen İsmail'e sataşıyor, onu itip kakıyordu. Babası gurbetçiydi, babası köyde olsaydı belki o kadar itip kakan olmazdı. Nefret ediyordu babasından, nefret ediyordu anasından da. Bir gün anası çeşmeden gelirken rastlamış ona, kucaklamak istemiş. Eliyle itmiş anasını, istememiş kucaklamasını. Kara ağacın altındaki kara kayanın üstüne oturmuş, sırtını dönmüş anasına, hıçkırıklara boğulmuş, bağıra bağıra ağlamış. Taş kesilmiş anası, taş basmış bağrına, dayanamamış oğluna. Çeşmeden akan sulara dönmüş gözünden akan yaşlar. Böyle anlattı İsmail öyküsünü. Ne İsmail'i anlayan yürek, ne onu anlamaya gerek kaldı. İtildi toplumun dışına, huysuz oldu. Aldığı üç şeftali ile hırsız oldu. Cezaevlerine düştü, böylece doldurdu çilesini. Okuldan nefret ettiği kadar hiçbir şeyden nefret etmiyordu. Beğenmemiş okulunu, sevmemiş arkadaşlarını, öğretmenlerini de sevmemiş. Kini vardı insanlara. İsmail'e arka çıkmam onunla arkadaş olmama neden oldu. Her sabah beni bekliyor İsmail. Okulun kapısına kadar beraber yürüyorduk. Neler neler anlattı İsmail. Hiç durmadan konuşur, bir kısmını da ertesi güne bırakırdık.
9. ayrımın sonu. Sayfa 134.